Ayrım 17, sayfa 273. 3. bölüm, 1. kısım. Güneş çöl sıcağına akıtmakta tüm gücünü. Şahne Musa köpüren atının dizginini gevşetti. At hızını bozmadan sürdürüyor koşusunu. Binicinin ustalığı üstündeki ağırlığı hiçe indiriyor sanki. Sert dizler koşusuna uygun biçimde bedenini sıkmakta. Varacakları yere bir an önce ulaşmanın çabasıyla gidiyorlar. Musa ince bedenini sıcağın baskısına bırakmış. Bir şama varsa dinlendirecek atını. Bütün gece uyuyacak. Sabahleyin yeniden yola düşmek istediğinde at hızını giderek arttırıyor. Binicisinin düşüncesini anlamış gibi köpüklenen sağrısı sanki güç vermekte. Musa dalgın. Bir kum tepeciğini aşmaktayken atının şaha kalkması üzerine silkiniyor. Bıraktığı dizginleri kavrayarak dikiliyor hayvanın üstünde. Usta gözleri aynı anda bir tehlike sezmenin ikirciğiyle kolaçan ediyor çevreyi. Daha bir basıyor dizginleri, daha bir dikiliyor bakarken. Çölün alanında kıyamet kopmakta, iki yanda gerilerde otağlar kurulmuş. Yeşil ipek çadırlar sıcağın anlacında bir serinlik gibi. Beyaz keçe çadırların aydınlıkla karışması bir başka görünüm yaratıyor. Açıklıkta iki ordu kıyasıya girişmiş birbirine. Sırp zındığının öyküleriyle yıkanmış kulaklarında binlerce kılıcın şakırtısı silip götürüyor eski anlatılanları. Bu başka, bambaşka bir savaş biçimi. Musa akıncılık törelerini iyi bilir. Yeke yek vuruşmanın, azlıkla çokluğu yenmenin kuralları ezberindedir. Ama böylesine büyük bir meydan savaşını hiç görmedi şimdiye. Belli ki beyaz çadırlar üstün, yeşil otağlıları kırıyorlar durmaksızın. Atı savaşı sezinlemenin çırpınışında, tepinip şaha kalkıyor durmaksızın. Bir an önce biz de katılalım dercesine başını sallayıp kişnemekte. Sonunda dizginleri boşaltıveriyor Musa. Durmaksızın kırılmakta olan yeşil çadırların arasına doğru sürüyor atını. Ve palasını çektiğin lehin beyaz çadırlara doğru atılıyor. Bir yeni güç kazandırmışçasına ilerliyor durmaksızın. Palasının her kıvranışı bir kellenin düşmesine, bir bedenin kızıla boyanmasına yetiyor. Şahne yorgunluğunu unutmuş. Uyuma isteği dinlenme kararı çok eskilerde verilmiş sanki ve uygulanmış. Arapça bağırtılar arasında Şahne'nin Türkçe nağralanmaları şaşırtıyor karşısındakileri. Çünkü onlar da Türkçe nağralanmakta ama kazanıyorlar. Yenilenden yana olma geleneği güçlendiriyor Musa'yı. Güneş ağır ağır döngüsünü tamamlamakta. Ve Türkçe konuşanlar giderek ağırlıklarını bastırmaktadırlar. Arapça konuşanlar son çabalarını harcayarak akşamı yakalama isteğindeler. Besbelli bu. Besbelli ya, güneş onların isteğine uymamakta. Gittikçe ağırlaşıyor döngüsü. Kılıçların parıltısına tutunup kalmış gibi dikiliyor tepelerinde. Ve beyaz çadırlar bendi patlamış bir sel gibi son saldırılarını tazeliyorlar. Arapça konuşanların sonu gelmiştir. Musa bir an bakınıyor yöresine. Kendinden başka vuruşan kalmamış, aldırmıyor. Bir kez girdiği savaşı sonuna dek sürdürmeye alışmıştır o. Bizim töremizde pes etmek yazılı değil diye bağırmakta arada bir. Böylelikle kendisine yeni bir güç kaynağı bulduğunu sanıyor. Altındaki at savaşlarda pişmenin ustalığında, kılıcın devinisine göre yön değiştiriyor ve arada bir arkasına yanaşan kıtız Tatar atlarına yapıştırdığı çiftelerle koruyor binicisini. Musa çevresini alanlarla uğraşmakta. Vuruşanlar bir önemli buyruk almış gibi öldürücü darbe savurmuyorlar. Çevresindekiler giderek artıyor. Sallanan kılıçlar kıvılcımlanıyor. Ama tek kişi düşüremiyor artık Musa. Bir çakışma anında kılıcının hafifleyiverdiğini görüyor. Pala elinde sapını bırakarak gitmiştir. Sağ kolu gürzüne giderken birkaç kol birden uzanıyor Musa'ya. Çevresini daraltan atlar atına yön veriyorlar bir anda. Ve tutsaklığın çaresizliği kollarında ağırlık haline geliyor birden. Bakındığında kendiyle birlikte vuruşanlardan kimse yoktur. Yoktur ya, beyaz çadırlar bir yöne doğru götürmektedirler onu. Kalın beyaz keçenin üstüne yıldızlar bezenmiş. Musa'nın bildiğince Edirne Sarayı büyüklüğündeki keçe otağın içine İran halıları döşenmiş. Tam karşıda dünyanın en yüce zenginliğini kakmalarında taşıyan bir taht. Tahtın yöresinde en yırtıcı hayvanların postları ve üstünde bakışlarında ince bir alayın yanıp söndüğü, çıkık elmacık kemikli, ipek giysili, ince deri çizmeli bir adam. Küt parmaklarında nasıl güçlü olduğunu belirten kıvrımlarla tahtın sedeflerine okşuyor. Elden ele getirildiği tahtın önünde yere bırakılıyor Musa ve hemen fırlayıp kalkıyor. Ardından bir güç ensesine binmek üzereyken küt el kıpırdıyor koltuğun kıyısından. Omuzları arasındaki ağırlık yel yemiş yaprak gibi uçuşu veriyor. Yerinden dikiyor başını Musa, gözleri kıvılcımlanarak bakıyor karşısındakine. Sonra saygıyla eğiyor bakışlarını. ''İyi dövüşüyorsun delikanlı, adın ne senin?'' ''Şahne Musa derler.'' Şahne Musa, Türkmen misin?
Evet.
Kölemenlerden misin?
Hayır.
Gelişini gördük, yoksa yolcu musun?
Evet.
Yolcu han, öyleyse aferin, geleneği yerine getirdin.
Evet.
Sen geleli epeyce oldu, demek savaş o zaman bitmişti, öyle mi?
Ben yeni tutuldum efendim.
Doğru, savaş son savaşçı bırakıncaya sürer.
Öyle öğretildi bize.
İyi bellemişsin, beğendik seni, vuruşmanı da bağışladık.
Ben gerekeni yaptım.
Bilmekteyiz, nereye gitmekteydin?
Mısır'a.
Niye yoluna gitmedin?
Baktım ki bir yan güçlüdür, sizin yanınız. Yüklendikçe bunaltmakta karşısındakine ve yenilgi yakınlaşmıştır bir iyice. Ucundan tutayım dedim.
Ola ki güçlünün gücünü azaltır, güçsüze bir olanak sağlarım. Bu töremizdir, hoşlandık. Ama vuruşanlardan biri Türk, öteki Arap idi.
Ve güçsüz olan Araplar idi efendim.
Peki, peki, anladığımızca bir savaşçısın sen. Yoksa savaşçılıktan vazgeçip haberciliğe mi sıvandın?
Bir kez için öyle.
Mısır sultanına, sultandan ne haberler götürmekteydin bakalım?
Devlet görevi değildi üstümdeki, özel bir görev.
Belki bizi ilgilendirmekte.
Hiç ilgilendirmemekte efendim.
Söylemekte bir sakınca var mı?
Yok.
Söyle öyleyse.
Mısır'da bir bilgini görüp babasının çağrısını iletecektim.
Bilgin kim?
Bedrettin Mahmut derler.
Duydum, yoruldun. O yalan bugün. Sabahleyin yola çıkarsın. Benden de selam götür eteğine vardığında.
Sizden?
Evet, Doğu Sultanı Timur'un selamı var. Bizi beklesin, söyleşisinde bulunmak üzere Mısır'a varmaktayız buyurdu dersin.
Olur, baş üstüne Hakan'ım. El yeniden kalktı, bir kol saygıyla yol gösterdi Musa'ya. Döndü, kolu izleyerek otağdan çıktı. Ardından gelen kapının önünde yeni bir pala uzattı Musa'ya.
Efendimizin armağanıdır. Dövüşmesini bilenlere sağlam pala yaraşır demektedirler.
Efendinize saygılarımı söyleyiniz. Başarısını huzurunda kutlayamadım. Ama yiğitliğine de büyüklüğüne de hayran kaldığımı bildiriniz.
Efendimiz bunu bilmektedirler. Buyurunuz.
Küçük rahat bir otağa götürdüler Musa'yı. Az önce kendini tutsak edenler ordu kazanından gelen başarı yemeğini paylaşmaktaydılar. Güneş çoktan karanlığın yorganı altına uykuya çekilmişti. Hemen bir sahan uzattılar Musa'ya.
Geç kalırsınız diye payınızı ayırmıştık, buyurun.
Teşekkür ederim yoldaşlarım. Sahanı önüne aldı, çopur yüzlü dişlek savaşçı yanına sokuldu yerken.
Atınız bizimkilerin yanında, tımarını yaptırdık.
Sağ olasınız.
Çok iyi vuruşuyorsunuz.
Siz de. Doğrusu pek beğendik.
Ben de.
Efendimiz de beğenmiş olmalı.
Öyle buyurdu.
Yiğitleri pek sever. Yemeği bitirdiklerinde söyleşi daha bir koyulaşmıştı. Musa geldiği yolları anlattı az önce vuruştuklarına. Onlar geçtikleri bölgeleri, yıktıkları düzenleri anlattılar. Başarı sevincini dilleyerek ağır ağır uzandılar oldukları yere. Savaşın ağırlığı göz kapaklarında basınçlaşıyordu giderek. Bir alışkanlığın yorgunluğu gibiydi olup biten. Az önce bir pala uzanı verirdi birinin boynuna, bir kılıç saplanı verirdi bedenlerine. Yaralıların iniltisi bir yakınma töreninin buğusu gibi ağıyordu gökyüzüne. Ama savaşı kanıksamışların aldırışsızlığıyla giderek uykunun sevgenliğinde nefesleniyorlardı. Gün aklığıyla savaş alanının yıkıntısını yıkamadan kalktı Musa. Savaşçılar atının kendi atlarının yanında olduğunu söylemişlerdi. Birkaç çadırı dolandı, sonunda buldu atını. Dedikleri doğruydu, iyi bakılmış, bir iyice dinlenmişti. Gemini takıp eğerini vururken dün yol gösteren geldi.
Şahne karındaşımız, sultanımız buyurmakta ki hemen yola çıkılmaya.
Nedenmiş? Dün özgür bıraktığını bugün tutsak mı eyler sultanımız?
Adam etsiz yüzünü buruşturdu, sivri tolgasını salladı beğenmemiş gibi. Sultanımızın ağzından her zaman söz bir kez çıkmaktadır.
Dün kendileri buyurmadılar mı yarın gidersiniz diye?
Benim iletmek istediğim bir başka haberdir. Celallenmekten dinlememektesiniz ki.
Buyurun, iletin öyleyse.
Sultanımız bugün kendilerine yakarı için bir bilginler kurulunun geleceğini öğrenmiş bulunmaktalar. Mısır sultanının bilgeleri de artlarındaymış. Belki aradığınız da onlarla bile olabilir. Bekleyip görün hele buyurmaktadır.
Yakarmaya geleceklerse benim aradığım içinde değildir o kurulun.
Güldü adam. Musa'nın aklından geçenleri anlamış gibi bakındı bir süre.
Anlarım aceleniz vardır ama bir bakmanızı ben de öneririm.
Dedim ya, eğer yakarı kuruluysa Bedrettin yoktur içinde.
Neden?
Bildiğimce onun yakardığı görülmemiştir.
Timur sabah denetimini yapıyordu. İlk komutanlığından bu yana görenek haline getirmişti.
Askerini onlar sizinlemeden denetler.
Herkes uykudayken uyanıktır Timur. Herkes iş yaparken yanı başında sezinler onu. Ordusu nedenli büyük, cephesi nedenli geniş olursa olsun, her asker bilir ki Timur kendisiyle omuz omuza vuruşmaktadır. Komutanlarıyla çok sözü olmuştu bunun. Timur herkesinde gülüp geçmişti. Musa'nın otağıcı başısıyla çekiştiğini duyunca çadırın arasından sokulmuştu biri iyice. Şahne sözünü bitirir bitirmez kendisi atıldı söze.
Demek söylediğin gibidir Bedrettin Mollamız.
Musa irkildi, elbette öyledir. Timur ortadan kısa boyu, sivri sakalıyla belirdi biri iyice.
Öyleyse gelmemişse bile biz getiririz Musa yiğiti.
Siz?
Evet biz, eyleşin hele.
Musa gözlerinin derinliklerine baktı, bir süre titredi. Sıkmaya uğraştığı palanı gevşetti, eğeri aldığı yere koydu. Gemi çıkardı hayvanın başından, torbasını geçirdi boynuna.
Buyruğunuz başım üstünedir efendim.
Timur dingin gözlerini çevresinde dolandırdı. Sesini hiç yükseltmeden sürdürdü sözünü. Gerçekten dediğiniz gibiyse bir sınamak isterdik kendimizi. Bizim de bilgiye sonsuz saygımız vardır. Ve bilmekteyiz ki bilgiye gösterilen saygı bedelini hemen öder. Kahvaltını ettikten sonra otağımıza gel.
Hay hay.
Yürüdü geçti. Öfkesi dillere destan, görkemi kulaklarında gülistan olan Timur geçti gitti yanından. Musa derin derin düşündü. Savaşı, savaşın kurallarını, başarıyı. Sonra dün savaş sonu tutsak olarak önüne götürüldüğü adamı geçirdi aklından. Şimdi karşılaşıverdiği komutanı izledi bir süre.
Bizim kocalar dedi, bizim savaş erleri tıpkı bunun gibi.
Durdurak bilmeden çabalarlar. En yeni eriyle yarışırlar dövüş alanında. Ve beylerimiz çocuklar gibi kıvanır narayı duyduğunda. Demek ki Timur'un mayası da onlarınki gibi. Çölün kumunca askeri olan bir baş bu, nice yaşam nedeni haline getirmiş ki kavgayı, Akıncı beylerimizden daha bir vuruşkan olmaktadır. Siler geçer önüne çıkanı baş bu böyle olanda, siler geçer ve çoğa kalmaz vuruşmanın narası bizim ellerde de patlar bir iyice. Ağır ağır döndü, çadırındaki savaşçılar daha uyumaktalar. Bağdaş kurup aralarına oturdu. Şam önde gelenleri Zekeriya Camisi'nin sayvan ağzında biriktiler. Günlerdir Bağdat'ın Hülagü tarafından nasıl yerle bir edildiği konuşulmakta saraylarda. Berkok ve orduları çöl yönünde çekilip gittiler. Şam kendi yazgısıyla baş başa. Ama belli ki Timur'un anlacına çıkacak güç kalmadı Arap topraklarında. Mısır'a değin sürüp gidecek. Berkok'la birlikte Şam'a gelmiş bilginler ağır ağır sabah namazlarını kılıyorlardı. Dünden Berkok orduları yenilir yenilmez aman dilemek için Şam bilginlerini gönderme kararı almışlardı. Şimdi bunlara Mısır bilginlerini de katarlarsa daha bir güçlü olurlar. Timur'dan tek dilekleri Şam'ın yıkılmaması. Teslim olmaya hazırlar. Yeter ki yıkmasın kenti. Yeter ki dokunmasın kendilerine. İbni Haldun ince sarığını uçuşturarak bitirdi namazını. Seyit Bendevi hemen kapaklandı dizlerine.
Ey yüce bilgin, biz bir beyoğulları ve bilginler kurulu düzenledik. İsteriz ki yeni efendimiz Timur'un ayaklarına yüz sürsün ve kurtarsın kentimizi. Ama siz bilginlerin en yücesisiniz. Dileriz ki kurulumuza başkanlık ediniz ve arkadaşlarımızı da yanınıza alınız. Bizim adımıza kentimizin yıkımdan kurtulmasını sağlayınız.
Haldun sesini çıkarmadan duasını etti. Ellerini yüzüne sürdü. Öteki bilginler de onu izlediler. Madem kentlinin de isteğiyle başkan seçilmişti, ses çıkarmadan beklemek gerekliydi. Beklediler. Gün Haldun'un elleriyle birlikte yavaş yavaş yüceldi. Aydınlık ilkin caminin bahçesini sonra içini doldurdu. Müezzinler avizelerdeki mumları söndürdüler bir bir. Dışarıdakiler de korku dolu kıpırdanışlarla içeri girdiler. Tümünün gözleri Haldun'un davranışlarında sarıldı birbirine.
Ben yabancıyım burada, halkınız için gerekli sözleri beceremem.
Siz ki dünyanın hiçbir halkına, hiçbir bilgisine yabancı değilsiniz. Kırmayınız bizleri. Ve biliriz ki Doğu Sultanı öfkeli bile olsa sizin yüce sözleriniz karşısında yumuşayacak, öfkesini unutacaktır.
Kişilere fazla güveniyorsunuz.
Siz güvenilecek kişisiniz.
Ben hiçbir zaman güvenilecek insan olacağını görmedim. Halklar ilkin kendilerine güvenmelidirler. Sultan Berkok ordusuna çok güvenmekteydi, yenildi.
Ama siz ordulara değil bilgiye güveniyorsunuz. Üstelik onun doruğunda bulunuyorsunuz. Hünkâr asker açısından güçlüdür ama bilgi açısından...
Durmaksızın yenen adam kendisinin en bilgili olduğuna güvenmektedir.
Yanılgısını sizden iyi anlatacak var mıdır? Haldun bakındı yöresine. Bedrettin başını göğsüne eğmiş, derin düşüncelere dalmıştı. Kumral sakalları abasının üstünde çözülmüş bir yumak gibi darmadağın. Bir an düşündü kendi kendine. Olmaz dese, çekip gitse...
Gideceği yer yok. Tüm Arabistan'ın egemeni Timur şimdi. Varıp anlacına dikilmekten öte yapılacak bir davranış yanlıştır. Bendevi'ye baktı derin derin. Bedrettin karındaşımızı da alalım gideriz. Seviniverdi adam. Caminin içini bir tek soluk doldurdu, sevinç soluğu. Bir dua sonu gibi tavana doğru ağdı nefesler. Uzanılsa tutulabilecek ölçüde somut ve kesin. Bilginler, en ünlüleri dileklerini kabul etmişlerdi. Timur bunları kıramaz. Doğunun ve batının en önde gelen bilginleri bunlar. Haldun ve Bedrettin. Gelen Timur bile olsa bunların önünde baş eğer, dileklerini kıramaz. Bırakın Timur'u, salt yırtıcı, yıkıcı olarak adı geçen Hülagü bile. Haldun ağır ağır doğruldu. Kıl abasının içinde kendinden geçmiş Bedrettin'e sokuldu. Bir süre baktı aydınlık yüzüne, sevecenlikle uzattı elini. Omuzuna dokundu usullacık. Bedrettin irkildi, Haldun'un bakışlarıyla yıkadı gözlerine dikildi. Bir şey mi buyurdunuz hocam? Kentlinin bizden dileği vardır karındaşım. Dilekleri Tanrı'ya olsun. Timur'a gitmemizi isterler. Timur'a? Niçin? Bakındı kentliye. Haldun'un buyruk vermek yerine dilekte bulunurcasına konuştuğu bu derviş gitmem diyebilir mi? Yeniden ikirciklendi caminin içindekiler. Bir yıkım olmasın için. Evet, yıkım olmamalı, gidelim. Kalktı. Seçilmiş kurulu da ardlarını alarak yürüdüler otağlara doğru. Güneş adımlarına uyarak ağır ağır yükseldi. Kentli en yeni giysilerini geçirmişti sırtına. Kendilerini beğendirmek isteğiyle. Kokular sürünmüşlerdi efendisine yeni sunulan cariyeler gibi. Seyyid Şerif, Mübarek Şah, Bendevi, Kundavi, Savi, Cundavi ve Şam önde gelenleri. Ağır ağır açılan kale kapılarından çıktılar. Kızgın güneşin altında elleri göbeklerinde bir yakarı kervanı gibi dizildiler yola. Kentli üstünden bir ağır yük atmış olmanın kıvancıyla baktı gidenlere. Onlar çözümlerlerdi akıllarındakini, Haldun ve Bedrettin. Gerektiğinde yakarır, gerektiğinde azarlarlardı kendilerine yaptıkları gibi. Ve Timur yola gelirdi. Anlardı ki kentin bir suçu yok, yakıp yıkmak bir şey sağlamaz. Tersine kendi avuçlarındaki bir garip kuşu öldürmek gibidir bu. Kurul ilerliyor, güneş yükseliyor dönencesinde ve Timur otağı kımıl kımıl kaynıyor çöl sabahında. Musa kahvaltısını ettikten sonra Timur armağanı, palasını, kalçasını okşatarak adımladı çadırların arasını. Otağın önüne geldiğine hemen yol verdiler. Timur tahtında oturuyordu. İnce giysilerinin içinde keskin yüzü, azıcık sakalıyla bunca insanın, bunca toprağın egemeni o değildi sanki. Musa elinde olmadan düşündü yürürken, bizim Akıncı beyleri bundan görkemli, bizim baş bu saraylardan çıkmıyor yıllardır. Bu at sırtında ve bir iğreti otağda gecesini gündüzüne takmış savaşmakta, gelecek avuçlarının içinde gibi duruyor ve geleceğe buyuruyor kuşkusuz. Baş kırdı. Komutanları, vezirleri elleri göbeğinde ayakta dikiliyorlardı. Timur bir el işaretiyle yer gösterdi. Musa gerileyerek çekildi bir kıyıya. Gelmekteler, bak bakalım aradığın aralarında mı? Musa dönmek istedi, durdurdu Timur. İlkin gelsinler. Baş üstüne Hakan'ım. Sessizliğin içinde sürüklenip gelen ayaklar görüyor Musa. Timur'a yaklaşıyorlar. Fısıltılar değiş tokuş ediliyor, kesin, kısa. Ayaklar otağın ağzına yöneliyor yeniden. Musa düşüncelere salıyor kendini. Her şey ellerinin arasında Timur'un, her şeye karar veren kendisi. Tüm yetkiler, tüm sorumluluklar bir tek beynin kıvrımları arasında yer etmiş. Savaş ve barış, ölüm ve dirim şu karşıda oturan adamın dudakları arasında gelişip yitiyor. Tüm Asya, Ön Asya ve Arap dünyası buyruğunun önünde baş eğmiş. Yine de görkemi salt ellerinde ve gözlerinde beliriyor. Her bir askerinin payına düşen çapul bizim Akıncı beylerininkinden fazla. Ama kimse göstermiyor zenginliğini. Bakalım Bedrettin bunu görünce ne yapacak? Nasıl da kesin konuşuyor, eğer gelmezse dediğin gibi biz getiririz. Getirtir ama nasıl? Güçle mi, güzellikle mi? Güce bindirirse gelmez Bedrettin. Bildiğimce baş eğmezmiş egemene. Ya zorlarsa baş eğdirmek için? Kim bilir nasıl bir çekişme geçer aralarında? Müeyyet Molla döndüğünde neler anlatmıştı? Bilginler, sultanlar önünde baş eğiyordu bizim Bedreddinimizin. Ama o gitti bir dervişin önünde baş kırıp abalara büründü. Sultan Berkok'un oğlu Ferec'e ders veriyordu. Bıraktı bunu. Şimdi salt hücreye kapanıyor, erbain çekiyor. Oysa bilirsiniz ki o kızardı böyle davrananlara, sevmediği, kızdığı işi işlemekle şimdi. Kadı İsrail nasıl ikirciklenmişti anlatılanlara. Biz onu bilgin yetiştirmek istedik, dervişlik yakışır mı diye dolanmıştı. Söylenenlerden kuşku duymadan tepti yolları, Edirne'den Şam'a.
Kaç gündür atının dayanma gücünü zorlamakta. Yollarda bir geceleri oyalanıp gündüzleri yel gibi esiyor. Yine de ay geçti aradan, hiç düşünmedi şimdiye. Bunca bilgiyi belleğinde toplamış adam niye derviş olsun? Soru dalgalanıp genişliyor kafasında. Bir nedeni olmalı bunun. Ünü Timur'un bile kulağına gidecek ölçüde büyük olduğuna göre bir nedeni olmalı. Kimsenin çözemeyeceği bir giz olmalı bu işte. Kendisini gördüğünde anlayacak biri iyice. Ne demişti Kadı İsrail? Ya vazgeçir ya kap getir buraya. Ben vazgelmesini sağlarım. İsrail mi büyük bilgide, Bedreddin mi? Ya sonunda babasını kandırır dervişliğe soyarsa? Görüp öğreneceğiz Musa, görüp öğreneceğiz. Bir akşam önce kendisine yol gösteren görevli ayaklarının ucuna basarak girdi. Yaklaştı Timur'a. Kulağına eğildi. Bir süre dinledi Timur. Sonra birden dikildi. Tez getirin, oyalamayın. Adam dönerken yerinden doğruldu. Bir iki adım attı otağın kapısına doğru. Saygıyla dikildi çevresindekiler. Hakan çok önemli birilerini karşılayacak olmalı. Timur ki ayağa kalkıp bekliyor, gelenlere saygı duymakta demektir. Musa gözlerini dikti kapıya. Herkesten önce herkesten iyi görmek çabasıyla boynunu çarpıttı. Ve kapıda önce kalın karışık gölgeler belirdi, ardından bir kalabalık girdi. Timur bir süre baktı gelenlere, gelenler de gözlerini diktiler ona. Beklediler. Geriledi Timur, tahtına oturdu, yeniden süzdü tek tek. Haldun'un her zamanki sade ama güzel giysilerine takıldı uzun süre. Bedrettin'in abasına baktı derin derin ve dudakları kıpırdadı. Sonra değişmeyen, yükselip alçalmayan ama kesinliğinden kişinin iliklerine işleyen sesi yankılandı otağın içinde. Siz İbni Haldun olacaksınız yanılmıyorsam.
Evet sultanım.
Siz de Bedrettin Mahmud. Doğrudur. Demek sizlerle tanışabilmek için böyle bir yengi kazanmaklığım gerekmekteymiş. Bilseydim daha önce ve daha görkemlilerini sererdim ayaklarınıza. Haldun ve Bedreddin'in ardındakiler geniş bir nefes aldılar, rahatladılar. Timur onları iyi karşılamıştı. Karşıladığına göre kenti kurtarabilirlerdi öfkesinden. Bedreddin'in dingin sesi çınladı birden. Bizimle tanışmak için bunca insanın öldürülmesi gerekmezdi Hakan'ım. Bir haber salardınız, saygımızı iletmek onur olurdu bizim için. Sözler keçe otağın yaldızları gibi sallandı bir süre. Fazla yüksek olmayan tavanda dolandı, nereye gideceğini bilmeden dalgalandı. Sonra kelime kelime Timur'un kulaklarına akarmışçasına yiğitti. Sessizliğin ürküntüsü irkiltti tümünü, beklediler. Timur ki öfkesi yeryüzünün dört bucağında bir dev soluması gibi duyulmaktadır. Timur ki egemenliği salt kan üstüne kurmuştur. Döktüğü kan, uçurttuğu kelle başarılarının anıtı haline gelmiştir dört bir yanda. Ve parmağını kıpırdattığı anda yakarıcı kurulun başsız gövdeleri Şam Kalesi'nin kapılarına asılıverir. Kurul üyeleri geldiklerinden pişman, kentin kaderini paylaşmamak için yüz sürmeye koşmaktan korkulu kıpırdandılar. Vezirler, komutanlar şaşkınlıkla baktılar Timur'un yüzüne. Hala ne beklemekte, neden patlatmamakta buyruğunu? Timur gözlerini Bedreddin'in gözlerine dikmiş, küçük kara gözleri mavi bir çelik alazı gibi parıldamakta olan gözlerde sınıyor gücünü. Belleğinin derinliklerinde bir kıvanmanın sevinci titriyor ve düşünüyor bir an. Bu kelleyi uçurtuvereyim mi? İrkiliyor kendi düşündüklerinden. Herkes kaderine razı. Beklemekte ölüm buyruğunu. Ama Bedrettin öyle bakıyor ki, söylediğinden güvenli olmanın, doğruyu savunmanın ikirciksizliğiyle öyle duruyor ki, kıyılmaz bu kelleye diye tamamlıyor düşüncelerini ve gülüyor Timur. Biz insanları devletimizin kuralları gerektirdiği için öldürmekteyiz. Devlet uyruğunu ve uyruğu olmasa bile insanları yaşatmak içindir. Bendevi elini uzatıp eteğinden çekmek istiyor Bedreddin'i. Pundunu bulabilse çıkışacak. Ne yapıyorsun? Kimin önünde bulunduğundan habersiz misin? Biz buraya insanları kurtarmak için geldik. Elbette öncelikle kendimizi. Ama sen aslanın ağzına kellesini sokan cambazlar gibi ölümle oynamaklısın. Kendin için olsa sesimizi çıkarmayız. Kuşça can senindir. Dilediğin gibi oyna. Ama bizimkiler var. Bizden öte tüm Şam halkınınki var diyecek. Diyecek ya, korkudan donmuş, parmağını kıpırdatamıyor. Yeni bir sessizlik kaplamış yöreyi. Nefesler birbirine karışıyor, sarmaşıp dolanıyor bir iyice ve tümü birden soluklanıyor sanki. Timur ve Bedreddin dışında. Uzatmadı Timur, Şahne'ye döndü. Haklıymışsın. Bütün başlar Timur'un bakışlarını izleyerek Şahne'nin üstünde durdu. Bedreddin geçmişten bir şey anımsamak ister gibi baktı savaşçıya, anımsamadı. Timur yeniden döndü bilginlere. Bu kez doğrudan Haldun'a çevirdi sözlerini. Kitabınızın ününü duyduk, okumak mutluluğuna eremedik bir türlü.
Son düzeltmeleri yapmaktayız Hakan'ım. Bedrettin karındaşımızın ödenmez yardımlarıyla eskisinden çok daha iyi oldu. Bitirmiş olsaydık sunmak onuru bizi mutlu kılardı. Siz buradasınız ya, biten yerine kadar bol bol konuşma olanağımız var ya.
Siz buyurduktan öte boynumuz kıldan incedir sultanım. Bedrettin doğrudan Türkçe konuşuyordu. Konuştuğunu herkes anlıyor. Salt Arap bilginleri fısıltıyla bilenden çeviriyorlar. Haldun'un Arapça konuşması Timur'un az bildiği bir dili sindirmesini gerektiriyor. O yüzden ağır ağır söylüyordu Haldun ve söylediklerini anlıyordu Timur. Devlet adamlığı da yaptığını duymuştu Haldun'un. Konuşmalarından hemen belli oluyor. Bedrettin öyle değil. Söz aklına nasıl belirirse hiç süslemeden en yalın, en yoğun biçimiyle iletiveriyor karşısındakinin kulağına. İşte iki bilgin. Biri pervasız ve bilgisinin kesinliğini herkesin yüzüne çarpmaya hazır. Öteki daha yumuşak ve saygılı. Bunları birbirinden ayıran ne? İkisi de bilginin doruğunda. Ellerini ovuşturdu. Kim bilir bunlarla tartışma nasıl geliştirir kişinin ufuklarını? Zamanı var her şeyin. Hele bir bitsin işler. Öncü güçler Mısır'ın tümüyle alındığını bildirsinler. Birden aklına geldi. Bunlar Şam'ı kurtarmak istiyorlar. Yağma ve çapıldan, ölüm ve acıdan korumak istiyorlar. Bakalım isteklerini nice belirtirler. Yasavullarım, bizden dileğiniz olduğunu söylediler. Haldun kelimelerin üstüne basa basa konuşmaya başladı. Ey sahibimiz olan emir, biz buraya kitlenin isteği üzerine geldik. Bilmekteyiz ki bir kentin yazgısı kılıç hakkını elinde bulunduranın dileğine bağlıdır. Ancak biz bu dileğin iyi yönde olmasını sağlamak istedik. Umduk ki sahibimiz bağışlayıcıdır. Timur kelimeleri içercesine dinledikten sonra yerinden doğruldu. Oturunuz, bunu konuşuruz. Haldun ikiletmedi. Konuşmasının dinlenmesinden sonuç almaya alışkındı. Timur Bedreddin'in çıkışları karşısında nasıl gerilemediği halde ilerlemediyse kendi konuşması karşısında da öyle suskun kalmıştı. Ayakları bunca yol yürümenin yorgunluğuyla zaten bükülmek üzereydi. Oturdu. Bedreddin hemen kendisini izledi. Öteki bilginler bir süre daha nazlandılar. Timur eliyle oturun işareti yapınca çöktüler. Baş yasavul ardında altın tepsiler taşıyan görevlilerle girdi. Tepsilerin üstünde kurutulmuş et parçaları vardı. Her birinin önünde durdular. Çoğunluk elini kalbine bastırarak teşekkür etti. Almadı sunulan eti. Bedreddin'in önüne geldiklerinde elini uzattı. Yıllardır özlemini çektiği bir dosta kavuşmuş gibi sevinerek yedi. Haldun da hiç ikiletmeden ağır ağır çiğnemeye başladı. Timur etin dağılmasını izliyordu. Onlar yemeye başlarken işmarladı. Bir tepsi önüne uzatıldı, bir parça aldı. Haldun ve Bedreddin'le birlikte yemeğe girişti. Yemek bitip kımız bardakları uzatıldığında işaret etti. Haldun ve Bedreddin'den ötesini dışarı çıkardılar. Komutanlar ve vezirler de otağı boşalttılar. Timur, Haldun ve Bedreddin bir süre bakıştılar sessizce. Sunduğum eti bir siz yediniz. Haldun başını saygıyla eğdi. Biz hükümdarların yemeğini karın doyurmak için yeriz. Emirlerininkini ise onur kazanmak amacıyla. Yemeğimizi yemeniz asıl bize onur kazandırır. Biz doğuda ve batıda dolaştık. Endülüs sultanlarından Arap sultanlarına, İran sultanının sarayından Kölemen sultanının görkemine varıncaya tanıklık ettik. Kitabımızda iyi ve doğruda olarak yarına kalmaya değenlerini yaşattık. Yanlışları yüzünden insanlığa zarar verenleri kötüledik. Gelecek kuşaklar öğrensinler istedik. Dilerdik ki zamanımız olsun, isterdik ki kitabımızda sizin için ayrı bir bölüm açalım. Buyurduklarınızı aynen yazdıracağız, katiplerimizi çağırtacağız tartışmalarımıza. Eğer esirgemezseniz bu isteği neden duyuyorsunuz, neden böyle bir ayrıcalık gösteriyorsunuz belirtiniz. Biz bunları yazdıracağız. İsteriz ki sizin ağzınızdan çıkanlar geleceğin birer hazinesi olarak devletimizin temel direkleri biçiminde korunsun. Bize olduğumuzdan daha çok önem veriyorsunuz efendimiz. Hayır, biz bilginin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Kendi yaşantımızdan biliriz. İnsan beyninin doğruda çalıştığı zaman onu hangi yücelere götürdüğüne, bir basit savaş erinin o yücelerden yararlanmasını bildiğinde nice bir devletin başına geçebildiğine kendimizden tanığız. O yüzden yaşamımız boyunca gerçek bilgiyi, gerçek bilgini aradık. Bulduğumuzda yeryüzünün en mutlu insanı bizdik. Çünkü yine bilmekteyiz ki yeryüzünde savaşla elde edilemeyen, parayla satın alınamayan tek şey gerçek bilgidir. Sizin buraya gelmenizden öyle kutluyuz ki. Bedrettin Timur'un davranışlarını gözlüyordu. Yıllardır soluğu korku olarak büyüyüp yankılanmış bu adam, kendilerinin yanında tüm basitliğiyle kendini koyuyor. Ama gücü belli. Bilgiyi sağıncaya hiç sakınmadan saygınlık gösteriyor. Sonra, bilgiye bu denli tutkun olan sonra da sürdürür saygısını. Denemek istedi yeniden.
Siz böyle tutkun olunca elbette karşılaşacaktık. Ama şimdi bizi buraya getiren suçsuz kitlenin korkusudur.
Suçsuz kitle?
Timur durakladı yeniden. Bedrettin yeni şeyler söyleyecekti. Evet, suçsuz kitle. Şam halkı örneğin.
Suçsuzluğuna nereden karar veriyorsunuz?
Karar vermiyoruz, biliyoruz.
Nereden?
Şuradan ki aslında sürdürülen kavga yaşama kavgası değil. Öyle olsa Asya size yeter. Ön Asya Söğütlü'ye, Arabistan'da buradaki sultanlara. Kavga egemenlik kavgasıdır. Bir kez kendi döngüsüne girdiğinde duraksamasız yeni alanlar arayan egemenliğin kavgası. Ve durmaksızın köleleşen insanlar için başlarındaki efendinin değişmesi bir anlam taşımaz. Onlar için önemli olan efendinin sömürüsünü azap çektirerek sürdürmesiyle bağışlayarak devam ettirmesidir. Bugünün anlayışı buna zulüm ya da adalet demektedir.
Ama siz başka bir ad veriyorsunuz, öyle mi?
Bizce sömürü oldukça şeklinin bir önemi yoktur. Sevincimiz boşuna değildi, biliyoruz. Sizin burada bulunduğunuzu öğrenince içimizde bir titreme belirdi. Bedrettin Mahmut Bilge'miz, sizin bir konuğunuz var, alakoyduk. Sanırız kendisiyle konuşmak istersiniz. Dilerseniz önce konuşunuz, sonra sürdürürüz tartışmamızı.
Konuk, hiç beklemiyorduk. Beklediğimiz sizin bağışınızdı.
Bağış dileyene göre verilmesi gerekli bir armağandır. Yeryüzünde kırılacak insanlar vardır. Biz öylelerinin milyonlarcasını kırdık, hiç düşünmeden. Bir de kırılmayacak insanlar vardır. Haldun ustamızın buyurdukları gibi emirler tarafından bir de. Kişi onların isteğini yerine getirdiğinde mutludur. Çünkü bilmektedir ki öyleleri kendileri için bir şey istemezler. İstedikleri gelecek için, toplum içindir. Timur Deng'in onları kırdığını kimse duymamıştır şimdiye. Bundan ötede duymayacaktır.
Haldun ilk kez sesi titreyerek konuştu. Bir emir ki bilginlerin dileğini böyle karşılamaktadır. Tarihin o emir için yenilgi yazabileceğini düşünmeyiz biz.
Dilerseniz bağışlanmayı kendi ellerinizle yazınız. Dilerseniz biz bildirelim ki Şam halkı değerleriyle bağışlanmıştır.
Bizim için sizin buyruğunuz en büyük armağandır sultanım. Ellerini çırptı Timur. Yasavulbaşı kapıda belirdi.
Ebu Bekir kuluma söyleyin, Şam bağışlanmıştır. Bedrettin Bilge'mizi de konuğunun yanına götürün.
Bedrettin kalktı, tam çıkarken Timur yeni bir buyruk bildirdi.
Konuşmalarımızı sürdürmek için acele ediniz, sizi beklediğimizi unutmayınız.
Başını salladı Bedrettin, Yasavul'un ardına düştü. Kapıdan çıkar çıkmaz Şam önde gelenleriyle bilginlerinin kendisini beklemekte olduğunu gördü. Yüzlerinde korkunun resimleştiğini sezince gülümsedi. Gülümsemesinden bekledikleri haberi almış gibi sevindi tümü. Belliydi ki Şam kurtulmuştu. Bir an önce dönüp muşluyu iletmek için sabırsızlandılar.
Yasavul ilkini Şahne'ye doğru yürüdü. Sultanımız buyurdu ki bilgemizi çok oyalamayasınız, kendisine gereksinimi vardır.
Bedrettin yeniden gerilere doğru uzattı düşüncelerini, anılarını karıştırdı bir iyice. Hiç yabancı gelmiyordu bu savaşçının yüzü ama kimdi?
Birlikte yürüdüler bir süre. Musa akşam konuk olduğu çadırın önüne gelince yol gösterdi, girdiler. İçerideki savaşçılar hemen doğrulup saygıyla selamladılar. Bedrettin'in Timur anlacında söyledikleri bir anda yayılmıştı ordugâhta. Boşalttılar o çadırı. Şahne yalnız kalınca suskunluğu bozdu.
Belki beni anımsarsınız efendimiz. Adım Musa'dır. Şahne Musa derler.
Birden irkildi Bedrettin, birden anımsadı yüzü. Sen Davut emmimizin oğlu ve Botok karındaşımızın küçüğü olacaksın.
Evet, buyur, emmimizden bir buyruk mu iletmektesin?
Kadı emmimden gelmekteyim Bedrettin Ekem. Babanız buyurmaktaki tez Edirne'ye sefer eyleyesiniz.
Bir yaramaz iş yoktur ya.
Hayır, sizinle konuşmak dilerler.
Ha, anladık, müeyyet karındaşımız korkulu haberler iletmiş olmalı.
İletilen haberler sizden umudu kesmemizi gerektiriyordu efendimiz ama...
Ama?
Ama gördük ki anlatılanlar bir telaşın kalıntılarıdır ve dahi siz yolunuzda durmaksızın ilerlemektesiniz. Ama bilirsiniz ki bir savaş erine bir görev verilende ölüm bağısına bunun yerine getirilmesi gerekir. O yüzden bir kısa süre için bile olsa varalım Edirne'ye. Babanız görsün ki korktuğu gibi değildir durum.
Babama söyleyiniz ki durum korktuğu gibidir ve biz uzunca bir süredir dervişliğe soyunmuş bulunmaktayız. Bundan öte vazgeçmeye de hiç niyetli değiliz. Görkem'de bulamadığımızı yoksunlukta bulduk.
Benim görevimi güçleştiriyorsunuz efendimiz. Babanız buyurdu ki, gelmezseniz bile dervişlikten vazgeçiniz. Sizin gibi yaşamını bilgiye bağışlamış bir bilgeye sorumsuz cahillerin işlevi yaraşmaz.
Siz de babama iletseniz ki tohum toprağını bulduğunda verim gerçekleşir. Önemli olan görkem değil, verimdir.
Beni umutsuzluğa salmak istersiniz. Keşke ölseydim vuruşmada.
Hangi vuruşmada?
Dünkü kavgaya ben de katıldım.
Siz savaşçılar kavgasız duramaz mısınız?
Baktım ki bir yan yenilmekte, ucundan tutayım dedim.
Anladım. Dinlendiğinizde varın gidin geldiğiniz yere ve iletiniz ki meyve olgunlaşmadıkça dalından düşmez.
Yani gelmeyeceksiniz.
Gelemeyeceğiz.
Dervişliği de bırakmayacaksınız.
Mümkün olmayanı insandan istemek doğru değildir.
Nasıl buyurursanız.
Buyurmak bizim harcımız değil. Bak bunca sultan, bunca emir var yeryüzünde. Bunların tümünün üstünde de kutsal buyurucu var. Biz ki bir basit dervişiz. Sadece dilekte bulunabiliriz insanlardan. Sadece yakarır ve onların iyiliklerine sığınırız.
Musa birden yere kapaklandı. Az önce dünyanın en büyük gücü karşısında devleşen, onu çekincesiz azarlayan aynı kişi değildi sanki. Böylesine yüceliği ne savaşın başarısında ne bilginlerin tartışmasında görmedi o. Ellerini ayaklarını öpmek istedi Bedrettin'in. Omuzlarında yumuşak ama güçlü iki elin ağırlığını duydu. Ağır ağır dikti onu Bedrettin, okşadı bir süre. Gözlerine baktı derin derin ve ardına bakmadan çıkıp gitti. Musa az önceki cevapları yeniden geçirdi aklından. Kelimeleri ezberlemek amacıyla tekrarladı durmaksızın. Yapacak iş yoktu burada, fırladı çadırdan, atını eğerledi. Ve güneşin altında gittikçe kısalıp yiten bir gölge haline geldi, kimseye hoşça kal demeden.